Ayrım 18, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 187. 13. Bölüm. Great Smoky dağlarındaki Peregrine View diye bilinen tatil merkezi Cheesa Peak tesisinden görünüş olarak farklı olduğu gibi, güvenlik personeli de SYG ve SIA devriyelerinden farklıydı. Onlar yerine Bosna'dan yeni dönmüş olan gizli Gamma Birliği'nin özel güçleri vardı. Askerlere konukların rapor vermek için geri getirilmiş seçkin elçilik görevleri olduğu ve önemli görevlerde bulundukları için dış müdahalelere karşı korunmaları söylenmişti. Bu kadarı yeterliydi. Onlar profesyonel asker olduklarından söylenmeyeni anlamaya alışkındılar. Gamma operasyonlarının özelliği buydu, dolaylı ve karışık emirler. O bölgedeki her şey çok farklı oldu ve Cheesa Peak tesisindeki herkes gittiği için tüm ihtiyaçlar Cherokee kasabasından getiriliyordu. Günde iki kez gelen helikopterlerin sesi hoş bir rahatlıktı. Küçük uçaklar düzenli olarak Cherokee'ye gidip Schofield'ın istediği malzemeleri dağdaki komplekse taşıyorlardı. Bunlar arasında mali raporlardan her çeşit yazışmaya, yönetici konuşmalarından iç memolara kadar her çeşit evrak vardı. Birkaç gün sonra Brandon ile Antonia'nın 6 numaralı evlerinin oturma odası karton kutularla doldu. Onun yanındaki 5 ve 7 numaralı evlerde ise Price ile Yarbay Monrose kalıyorlardı. Frank Shields ile Thomas Cranston, Langley ve Beyaz Saray'daki görevlerine dönmüşlerdi. Ama dinlenemeyen telefonlar ve gizli hatları olan faks makineleriyle sürekli temastaydılar. İş yorucuydu. Dördü de saatlerce sırtları ağrıyıp gözleri yoruluncaya kadar evraklarının üzerinde çalışıyorlardı. En kötüsü mali raporlardı. Rakamlarla dolu sütunların eklerinde proje taslakları, mal varlığı analizleri ya da tablolar vardı. Örneğin M113 projesi kısaca aşağı değerde diye açıklanıyor ve açıklama için raporun 17. bölümüne bakınız ve sonra 28. ve 36. bölümlerle karşılaştırınız diye devam ediyordu. Durumu daha da zorlaştırmak için kullanılan dil ileri ekonomi ders kitaplarındaki gibiydi ve meslek dışı kişiler için anlaşılması zordu. Ama Brandon Schofield için tüm bunlar bir tek şey ifade ediyordu. Bu anlaşılması güç eklemeler şaşırtmak için yapılmıştı. M113'ten hiçbir şey anlaşılmıyor diye bağırdı öfke içindeki Bray. Gerçi anlaşılması da gerekmiyor. ''Onlara bakamadım.'' dedi Cameron. ''Ama ne demek istiyorsun?'' ''Maltuzcu ekonomi yasalarını yenen serbest piyasa kuralları.'' ''Ne?'' diye sordu Leslie. ''Rekabet.'' diye yanıtladı Schofield. ''Bir teklif resmen yapılıncaya kadar karşı grubun bunu öğrenmeye hakkı yoktur.'' ''Bunun maltuzcu yasalarla ne ilgisi var?'' Demir, bronz ve altın meselesi delikanlı. Demir bronz olmak ister, bronz altın olmayı tercih eder. Altınsa hepsini birden ister. Altının kim olduğunu tahmin edersin. Matareze dedi Price. Tanrım, kafandaki delik kapanıyor. Şunu kafana yaz, Matareze olması mümkün. Elinde bir kalem ve kağıtla oturan Antonia, şirket hangisi diye sordu. Dünya çapında bir holding, Atlantic Crown, merkezi Kansas, Wichita'da. Bir şirket raporundan daha fazlasına ihtiyacımız var, Bray dedi Cameron. Bu yalnızca başlangıç evlat, modeli anladıktan sonra eğer anlarsak neyin peşinde olduğumuzu da biliriz. Bunu sana anlatmak zorunda kalmama şaşırdım. Bağışla sevgilim dedi Antonia öne doğru eğilerek ama biraz ara vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Saatlerdir bunun üzerinde çalışıyoruz ve ben dikkatimi kaybetmeye başladım. Durmak istemiyorum diyen Leslie elinde bir deste kağıtla oturuyordu. Ama bu teklifi kabul ediyorum. Sürekli olarak okumak zorundayım. Sözcükler ancak o zaman bir şey ifade ediyor. Olabilir dedi Schofield esneyerek bir içki içebilirim. Biraz uyuyabilirsin sevgilim gel seni yukarı çıkarayım. ''Şuna bakın'' dedi Bray Price ile Monrose'a göz kırparak, ''beni yatak odasına götürmek için nasıl da sabırsızlanıyor.'' ''Genellikle tersi olur, öyle değil mi?'' dedi Leslie. ''Bu bir hayal canım.'' diye karşılık verdi Antonia. Etrafımı kendini beğenmişler sarmış. Schofield iskemlesinden kalkıp bir kez daha esnedikten sonra Tony ile birlikte merdivene doğru yürüdü. Belki de onu korkutuyorum dedi Antonia kalçalarını kıvırarak. Pişman olabilirsin aşkım. Yaşlı çift basamakları çıkmaya başladı. Çok sevimliler dedi Monrose. Kadını sev, adamdan nefret et dedi Cameron alçak sesle. Bence hiç de öyle demiyorsun. Evet demiyorum diye itiraf etti Price. Beyninin iki hücresinde benim bütün beynimde olandan daha fazlası var. Çok azımızın gidebileceği yerde bulundu. Aynı zamanda çok tedirgin bir adam. Kontrol edemediği olaylarda öyle diye ekledi Cam. Olmadık yerde suç bulur. Bu her birimizin anlayışına bağlı değil mi? Bazı inançlara göre suç hepimizde yaratılıştan var. Buna katılmıyorum yarbay. Kuşku evet ama kontrol edebileceğim bir şeyden suçlu olmadıkça suç yoktur. Bu çok filozofça Bay Price. Cam ya da Cameron unuttun mu diye sözünü kesti Price. Bunda anlaşmıştık Leslie. Bazen unutmayı tercih ediyorum. Neden? Açıkçası rahatsızım. Çok hoş bir adamsın Cam. Ama aklımda başka şeyler var. Tek bir şey daha doğrusu. Oğlun tabii. Tabii. O benim de aklımda inan. Monrose ona baktı. İnanıyorum. Sonunda göz göze geldiler. Aynı olamaz ama değil mi? Tabii değil dedi Price. Ancak bu endişemi azaltmaz. Ne yapıyoruz? Biraz yürüyüp temiz hava almak istiyorum. Brandon'ın küçük puroları hoş koksa da fazla geliyor. Ona kesmesini ya da azaltmasını söyle. Ah hayır, o da benim gibi takıntılı. Eğer sigara içmek ona yardımcı oluyorsa içsin. Senin sigara içmediğini sanıyorum dedi Price ayağa kalkarken. Yanılıyorsun. Jim ile sigarayı bırakmıştık. Birbirimizi kontrol ediyorduk. O öldükten sonra ne yazık ki yeniden başladım. Ama fazla değil ve başkalarının önünde içmiyorum. Ne kadar aptalca olsa da sinirleri yatıştırmaya yarıyor. Haydi yürüyüşe çıkalım. Kapıya doğru yürüdüler. Yine unuttum dedi Leslie. Cameron çelik kaplı kapıyı açarken. Biz nazik kadınların yürüyüşe yalnız çıkmaması gerekiyor. Ya senin gibi güçlü kuvvetli bir adamla ya da daha iyisi gamma devriyelerinden biriyle çıkmalıyız. Bence siz iki nazik kadın tek atışla bizi kuyruklarımızdan duvara mıhlarsınız. Ne kadar da nazik bir konuşma tarzı. Yürü keskin nişancı. Monrose kısaca güldü ama bu hoş ve içten gelen bir gülüştü. Dağ yolunda çimento kaplı bir çatala geldiler. Sol taraftan ortası fıskiyeli bir havuza iniliyordu. Sağ taraftaki patika dik bir yokuşla büyük bir ormana doğru çıkıyordu. Gençlik çeşmesine mi yoksa ormana mı diye sordu Price. Ah ormana tabii. O pis suyun gençliğimize, gençliğimizden anımsadıklarımıza yapabileceği bir şey yok. Hey, ikimizin de gençliği o kadar geride değil. Ben tekerlekli sandalyeyi bıraktım ve senin saçlarında hiç kır görmüyorum. Var, inan bana yeteri kadar yakından bakmadın. O yoldan çıkmayacağım. Teşekkür ederim diyen Leslie sağa sapıp hemen yürümeye başladı. Tom Crimson hakkındaki düşünceni değiştirdin mi? Tamamen değil diye yanıtladı Cameron ona yetişerek. Çok çabuk ve çaresizce özür diliyor. O kadar akıllı bir adam için bu normal değil. Ona güvendiğimden pek emin değilim. Saçma dedi Monrose. Hatalı olduğunu anlayıp bunu kabul edecek kadar akıllı. Tesisteki hücreli telefon için yaptığı gibi. Hangi telefon? Bana helikopterle gönderdiği telefon. Görünüşte oğlumdan gelen bir paketti. İçinde el yazısı bir not vardı ve sonradan yakmam emrediliyordu. Kelimesi kelimesine şöyleydi. Tanrım, örgütün sendeki telefonları izleyebileceğini unuttum. Bunu kullan, özür dilerim. Ama telefonu bracketlı değiş tokuş ettin. Lanet olsun, ettim. Frank onun telefonundan Beyaz Saray'ın arandığını buldu, senin telefonlarından değil. O zaman Chesapeake'a gelişimizin başında olmuştur. Everett kutuyu açıp telefonların pillerini kontrol ettikten sonra birini bana verdi. Hangisinin kayıtlı olduğunu bilmiyor muydu? Buna aldırdığını sanmıyorum. Ev küçük detaylara aldırmazdı. Neyse değişen ne? Çıkmaz sokaklar. Ne? Bu operasyonda yeteri kadar çıkmaz sokak var dedi Price. Sahte çıkmaz sokaklara ihtiyacımız yok. Ama tesisten kalan bir tane gerçek çıkmaz sokak var. Brackett'in telefonunu kim aldı? Telefon ortada yok. Chesapeake körfezinin dibinde olduğundan eminim diye yanıt verdi Leslie. Onu kim çaldıysa hemen yok etmiş olmalı. İz sürülebildi, hatta gözlenebildi, unuttun mu? Ama her şeyden önce neden çalındı? Eğer dışarıya çıkarılabilseydi yeniden programlanıp satılabilirdi ya da köstebeye telefonu çalması söylendi. Ama o korktu ve telefonu denize attı. Çünkü herkes tesisten çıktıktan sonra bile gözetim altındaydı. Eğer buysa, eğer şuysa belki çıkmaz sokaklar dedi Cam yeniden. Konuyu biraz değiştirelim istersen. Bay Schofield'ın bir şey yakaladığını sanıyor musun? O holding hakkında mı? Atlantic Crown dedi Monroe. Onları televizyon reklamlarında her zaman görebilirsin. Genellikle kaliteli ve iyi programlarda. Hiçbir şey satmaz görünüyorlar dedi Price. Yalnızca bilimsel ilerlemeler hatırladığıma göre. Yine de soruna yanıt vermek için şöyle diyebilirim. Eğer Bray bir koku aldıysa genellikle bir şey vardır. Birden arkalarından biri bağırdı. Bir gamma devriyesi koşarak patikayı çıkıyordu. 3 ve 4 numaralı konuklar. 1 numaralı konuk sizi telefonla arıyor. Tanrım, çantamı evde bıraktım. Ben de telefonumu masanın üstünde bıraktım. Adam çok öfkeli arkadaşlar dedi kamuflaj kıyafetli asker soluk soluğa yanlarına yaklaşırken. Sizi kampta bekliyor öyle dedi. Geçmişten kalan bir deyim diye açıkladı Cameron. Ne demek olduğunu biliyorum efendim ama burası bir çarpışma saldırı alanı değil. Ona göre öyle. Gidelim dedi Leslie. Schofield yanmayan şöminenin önünde ileri geri yürüyerek dolaşırken Antonia bir koltukta oturmuş sabırla elindeki tek sayfalık faksı okuyordu. Telefon taşımamızın asıl nedeni dedi Brandon Price ile Monroe kapıları içeri girerlerken acil haberleşmeler içindir yoksa yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun biz suçluyuz diye yanıtladı Cameron. Şimdi bunu bırak da güzel bir yürüyüşü neden bozduğunu söyle bize. Özür dilerim Brandon. Sadece düşüncesizlik ettik dedi Monroe. Umarım her şeyde böyle değilsinizdir. Kırıcı oluyorsun diye karşı çıktı Leslie. Kes canım dedi Antonia Schofield'a bakarak ve devam et. Tamam tamam geçen hafta tesiste size uzak bağlantıları bırakıp dikkatinizi burada olanlara vermenizi söylemiştim doğru mu? Öyle söylemiştin ama ben aynı fikirde olduğumu hiç söylemedim. Peki geri alıyorum ya da albayın dediği gibi emri kaldırıyorum. Neden? Londra MI5 öldürülen kadının katil kocasının kilitli bir çekmecesinde bazı notlar bulmuş. Güvenlik nedeniyle notları faksla göndermeyi reddediyorlar. Ama gönderdikleri faks çok ilginç, iştah kabartıcı. Onu Cam'e ver Tony. Tony sayfayı verince Cam notu okudu. Öldürülen Lady Alicia Brewster'ın kayıp kocası Gerald Henshaw'ın kilitli bir çekmecesinde bulunan notlar, onun ortakları hakkında çapraşık kayıtlar tuttuğunu gösteriyor. Lady Alicia'nın şimdi yalnız ve acılı oğluyla kızına göre Henshaw sık sık sarhoş oluyor, sarhoşken karmakarışık ve birbirine zıt sözler ediyormuş. Bize yardımcı olmak için buraya deneyimli bir saha komutanı ile gençler üzerinde uzman bir Amerikalı psikolog göndermenizi öneriyoruz. Konuyu Londra çevrelerinden gizli tutmak için bu gerekli. Price faksı Leslie'ye verdi. Leslie okuduktan sonra basit bir yorum yaptı. Onların psikoloğa değil bir anneye ihtiyaçları var. O da benim. 14. Bölüm Diplomatik ABD uçağı Heathrow Havaalanı'na indikten sonra Price ile Monroe'un MI5 iç güvenlik şefi Geoffrey Waters ile buluşacakları ek binaya yanaştı. İngiliz haber alma görevlisi iri yapılı, geniş omuzlu, orta boylu 50 yaşlarında bir adamdı. Hiç dökülmemiş olan kahverengi saçları şakaklarında kırlaşmıştı. Şakacı bir adama benziyordu ve muzipçe parlayan açık mavi gözlerinde meraklı bir ifade vardı. Hava kuvvetleri mürettebatı yolcuların birer bavuldan oluşan eşyalarını indirdikten sonra MI5 şefi yer personeline bavulları Austin marka arabanın açık bagajına koymalarını söyledi. Sir Geoffrey Waters değil mi?" dedi Leslie uçaktan inerken. "Bayan Monrose, İngiltere'ye hoş geldiniz. Bavullarınız arabaya götürülüyor."
"Teşekkür ederim."
"Sir Geoffrey mi?" Cameron Leslie'nin yanına gelerek elini uzattı. "Adım Price, Cameron Price."
"Gerçekten mi dostum?" dedi Waters sahte bir şaşkınlıkla. "Hiç tahmin etmezdim. Tabii hakkınızda en az 20 santim kalınlığında bir dosya var. Ama santimleri kim dikkate alır değil mi?"
"Önemli değil. Bizim sizin hakkınızdaki dosyamızda belki 1 metre uzunluğunda ama biz de yüksekliği fazla dikkate almayız."
"Ah, koloni abartısı.
Amerikalılara hayranlık duymamızın nedeni bu. Yalnız önemli bir şey var. Bana sir demeyi bırakın lütfen. Bu bence hiç hak edilmemiş bir şey ve birisine yalnızca iyi görünmesi için verilir."
"Tanıdığım biri gibi konuşuyorsunuz. İkimizin de tanıdığı birisi."
"Vay vay, Beowulf Agathe nasıl?"
"Her zamanki gibi yırtıcı."
"İyi, buna ihtiyacımız var. Gelin artık, yapacak tonlarca işimiz var. Ama uzun uçuştan sonra bu gece dinlenmeniz gerekir. Saat 6'ya geliyor. Sizin saatinizde henüz öğle vakti. Biraz uyum sağlamanız gerekecek. Sabah saat 8'de alınacaksınız."
"Nereden?" diye sordu Monrose keyifle.
"Hak edilmemiş sördüğün bazı avantajları var. Size Grosvenor Square'deki Connaught'ta bir daire ayarladım. 1. sınıf, benim takdirimle."
"Yedek bütçe," diye ekledi Price.
"Bir oda mı?"
"Ah, endişelenme canım, odalar ayrı tabii. Rezervasyon Bay John Brooks ile Bayan Joan Brooks kardeşler adına yapıldı. Eğer birisi sorarsa, ki olası değil, buraya İngiliz bir amcanızdan kalan mirası halletmek için geldiniz."
"Avukat kim?" diye sordu Cameron. "Hukuk müşaviri demek istiyorum."
"Baintree ve Rich, Oxford Caddesi. Onları daha önce de kullandık."
"Çok kibar olduğunuzu söyleyeceğim. Onca yıldan sonra kaba kenarların törpülendiğini umarım. Haydi arabaya gelin."
"Bir şey söyleyebilir miyim?" Monrose'un kımıldamayışı iki adamı durdurdu.
"Tabii, nedir?"
"Otel dairesi iyi Geoffrey ama uçağımız batıdan doğuya uçtu, doğudan batıya değil. Dediğiniz gibi zaman bizim için hala öğlen, hiç yorgun değilim."
"Size yetişeceğim canım," diye sözünü kesti MI5 şefi.
"Belki ama ben çalışmaya başlamak için çok sabırsızlanıyorum, nedenini bildiğinizi sanıyorum."
"Tabii biliyorum, oğlun.
Bir saat dinlendikten sonra başlayamaz mıyız?"
"Benim için bir sorun yok," dedi Price.
"Öneriniz birden sağırlıktan kurtulan kulaklarıma müzik gibi geliyor. Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bürodan dışarıya hiçbir evrak çıkarmayacağımıza göre sizi bir araba 7.30'da alsın. Eğer açsanız oda servisini çağıracak zamanınız olacak ama yemek salonuna inecek kadar değil."
"Harika bir yedek bütçe," diye mırıldandı Cameron. "Washington'dan Shields adında birisiyle konuşmanı isterdim."
"Shields, yaşlı kısık göz, o hala ortalıkta mı?"
"Galiba kırık bir plağı dinliyorum," dedi Price.
18. ayrımın sonu. Sayfa 197.